23. ayrım. Sayfa 270. Vivien kolunu çekip kalabalığın içinde tökezleyerek ilerledi. Dışarıya çıkınca yeniden soluk alabildi ama bu yeterli değildi. Buradan gitmeye, her yanında Dallas'ın olduğu bu yerden uzaklaşmaya ihtiyacı vardı. Aurora'nın evine koştu ve uyumakta olan Noah'ı Aurora'nın güvenli anılardan sıyrılmış evinde bırakıp doğruca kamyonuna yöneldi. Waterstead'e varınca frene öyle bir asıldı ki kamyon durunca ileri doğru yalpalayarak göğsünü direksiyona çarptı. Sol tarafta kulübesi ve Dallas'la paylaştığı yatağı vardı. Sağ tarafta çocukluğunun geçtiği ev, evin içinde de babası vardı. Bir zamanlar en güvendiği bulduğu yer ve taptığı adam. Şimdi ise hiçbir şey. Vivi babası ve aile bütünlüğü olmaksızın kendini kaybolmuş hissediyordu. Ama yapacak bir şey yoktu. Henry ve Winona kararlarını bir yıl önce Dallas'a sırtlarını döndükleri o an vermişlerdi. Dallas. Vivian'den belli belirsiz bir ses çıktı. Hafif bir acı iniltisiydi bu. İleri doğru sendeleyerek ahıra girdi ve koridorda Klim'in bölmesine doğru ilerledi. Kapı mandalını çevirip ağır ahşap kapıyı iterek açtı. Selam Klim, dedi Vivi. Karanlığın içine adım adım ilerleyerek kapıyı ardından kapattı. Klim hafifçe kişniyerek aksayan adımlarla ona yanaştı ve rengi ağaran kadifemsi burnuyla Vivi'yi dürttü. Annemin öldüğü günden beri geceyi senin yanında geçirmedim, değil mi kızım? Klim burnunu Vivi'nin kalçasına sürterek bir kez daha kişnedi. Ve o anda atının dokunuşuyla darmadağın oldu. Tutmaya çalıştığı her şey içinden taşıp boşaldı. Ahır bölmesinin duvarına yaslanıp kayarak sedir taşlarının üzerine yığıldı. Başını dizlerine dayadı. Winona doldurulmuş boz ayının uzanmış pençesinin yanındayken Vivien'in kendisine baktığını gördü. Kız kardeşi onun yaklaştığını anlayınca koşarak outdoor'dan çıktı. Winona bir an duraksadı, hayal kırıklığına uğrayarak sendeledi. Vivien hiç de böyle biri değildi. Onlar hep kavga ederler, barışırlar ve hayatlarına devam ederlerdi. Kardeşlik böyle bir şeydi. Bölük pörçük, iyi ya da kötü parçalardan yapılmış bir yorgandı. Winona iç geçirerek arada tek başına dikilmekte olan Aurora'ya yaklaştı. Kız kardeşi çilekli margaritasını yudumlayarak açık duran kapıya bakmaktaydı. Artık buna dayanamıyorum, dedi Winona. Ne yapacağız? Biz mi? Aurora'nın sesi buz gibi ama hissizdi ve Winona bu hissizliğin ardında açık bir kapı olabileceğini kestiriyordu. Sen de bundan nefret ediyorsun. Tabii ki nefret ediyorum. Ne yapalım? Aurora ablasına döndü. Temizle ilgilen, ona yardım et. Niçin kimse anlamıyordu? Ona hiçbir faydam dokunmaz, anlamıyor musun? Ben bir taşra avukatıyım. Cinayet davası temyisi hakkında bir şey bilmiyorum. Aurora dik dik bakarken gözlerindeki hüzün yadsınamazdı. Anlamayan sensin Vin. Biz kardeşiz. En azından öyleydik. Genç kadın bu sözlerin ardından yarım kadeh margaritasını barın üzerine bırakıp çıktı. Winona dumanlı karanlığın içinde öylece kaldı. Etrafı arkadaşlar ve komşular tarafından kuşatılmıştı. Yalnızdı. Winona ve babası Noel arifesini birlikte geçirdiler. Genç kadın erkenden babasının evine gidip bütün evi kendi başına süsledi. Çatıya çıkıp üzerinde Noel yazan eskimiş buruşuk karton kutuları buldu ve onları salona indirdi. Salon sessizdi. Birlikte gülen, şarap içen ve süslemeyle uğraşırken hangi tatil filmini izleyecekleri konusunda tartışan kız kardeşler yoktu. Winona'nın süsleme işini niçin bu kadar geç bir zamana bıraktığı belliydi. Neler hissedeceğini tahmin etmişti. Yine de herhangi bir geleneği atlamaya yanaşmamıştı ve bu yüzden kutulardaki her şeyi kullanıp evi tepeden tırnağa süsledi. Taze sedir dallarını trabzanın etrafına dolayıp altın rengi parıltılı kurdelelerle tutturdu. Minyatür Noel sahnesini şömine rafına yerleştirdi. Yapay kar arabalara ve vagonlara binmiş insanlar, çarşıdaki dükkan vitrinlerinin kopyaları, küçükken Winona'nın en çok sevdiği şey donmuş minik bir göl yapmak için oval biçimli küçük aynalı camı pamuksu karın üzerine yerleştirmekti. Kızlar bu işi yapmak için birbirleriyle yıllarca yarışmışlardı. Winona bunu aklına getirmek istemedi. Kendine bir kadeh şarap daha doldurdu. Yemeği ocağa koydu ve pastadan iri bir dilim kesti. Winona geçen birkaç ay süresince çoğu zaman rahatlamak için kendini yiyeceklere vermişti. Ne zaman bunaldığını hissetse mutfağın yolunu tutmuştu. Şimdi buzdolabındaki saklama kaplarının içinde 10 dizine kurabiye bulunması muhtemeldi. Ve Winona Dallas tutuklandığından beri en azından 7 kilo almıştı. Bunu da düşünme. Babasının çalışma odasına yöneldi. Henry oradaydı. Kadehini eline almış, kanalı seyretmekteydi. Manzara bu soğuk Aralık ayı sonunda canlandırıcıydı. Pembe karla taçlanmış mor dağlar, çelik mavisiz sular, gri kıyı şeridi. Buradan görünebilen birkaç rıhtım uyuyan foklarla doluydu. Martılar sarı gagalı lobutlar gibi küpeşte boyunca birbiri ardına sıralanmıştı. Harry'nin arkasından yaklaşarak "Selam baba" dedi Winona. "Selam" dedi babası dönüp bakmadan. Winona söyleyecek başka bir şey bulmaya çalışırken telefon çaldı. Ağanın bölünmesiyle rahat bir soluk alarak "Ben bakarım" dedi ve hızlı adımlarla mutfaktaki duvar telefonuna yöneldi. Telefona yanıt verirken biraz nefes nefese kalmıştı. "Alo, mutlu bir Noel arifesi diliyorum," dedi Luke. "Luke," dedi Winona. Gün boyunca ilk kez gülümsüyordu. Uzun kabloyu arkasından çekerek kahvaltı masasına oturdu ve ayaklarını masaya yasladı. "Montana'dan ne haber?" İkili eskiden olduğu kadar neşeli konuşmuyordu. Sohbet uzun sessizliklerle, söylenmeyen sözlerle bölünüyordu. Buna karşın Luke, Winona'ya birkaç hafta önce satın aldığı evden ve yeni sevgilisiyle ilişkisinden söz etti. Winona da ona yeni sevgilisi Ken Otter'la ilgili komik bir hikaye anlattı ve 3 kez boşanmış bir diş hekimiyle flört etmekte olduğundan buna hiç şaşırmadığını söyledi. "Yine de yalnız olmaktan iyidir." Bir sessizlik oldu, ardından Luke sordu. "O nasıl? Bu yüzden mi aradın? Vivian'ı sormak için mi?" "Seni merak ettim," dedi Luke. "Onunla aranın bozuk olmasına ne kadar üzüldüğünü biliyorum. Şansın kapını çalmasını bekleme. Git ve bir fırsat yarat. Eve git, kapıyı çal ve üzgün olduğunu söyle. Olsun bitsin." Winona, "Konuyu değiştirebilir miyiz lütfen?" dedi ve sonraki bir saat boyunca sıradan şeylerden söz ettiler. Konuşacak konu kalmayınca da "Peki," dedi Luke. "Sadece mutlu Noeller dilemek istedim." Win, "Sana da Luke," diyerek telefonu kapattı. Ne var ki telefonun yanından uzaklaşırken Luke'un yankılanan sözlerini beraberinde götürdü. Büyük olasılıkla bu sene Waters End'de pusuya yatan yalnızlığı sezmiş olacaklardı ki Aurora ile Richard çocukları tatil için kayak yapmaya götürmüşlerdi. Bu yüzden Winona, Vivian'in Noah'la birlikte evde yalnız olduğunu biliyordu. Bunu yapabilir miydi? Kulübeye çıkan bayırı geçmiş zamana yolculuk yapar gibi tırmanabilir miydi? Bunu etraflıca düşünmeye çalıştı. Gerçekçi bir bakışla hayalinde canlandırmaya çalıştı ama gerçek şu ki fikri bir kere aklına koymuştu ve çıkaramıyordu. Özlem kalbinin derinliklerine demir atarken Winona giriş kapısının yanındaki gömme dolaptan paltosunu alıp giydi. Çakıl yolun üzerindeki su birikintilerinden sakınarak dikkatli adımlarla yürüyüp Vivian'in kulübesine çıkan bayırı tırmandı ve kapıyı çaldı. Vivian kapıyı derhal açtı, berbat görünüyordu. Saçları sanki kafa derisini saplantılı bir biçimde kaşıyıp duruyormuşçasına dolaşık, yüzü ise kızarık ve lekeliydi. Nemli gözleri kan çanağına dönmüştü ve ayakta durmakta zorlanırken kafayı bulmuş gibiydi. "Ne istiyorsun?" Kız kardeşinin bu halini gören Winona'nın dili bir an tutuldu. Ben konuşmak istedim de, biliyorum bana öfkelisin ama Noel arifesindeyiz ve düşündüm ki... Buraya sadistçe keyiflenmeye geldin değil mi? Temizin reddedildiğini biliyorsun. Üzgünüm. Üzgün müsün? Sence üzgün olduğunu duymak umurumda mı? Vivian biraz sendeleyerek yaklaştı. Her gün o mahkeme salonunda oturup ifadeleri dinledin Winona. Benim sözüm ona akıllı ablam. Onlardan hiçbirini sorguladın mı? Dallas Noel arifesinde hastaydı. Ateşini ölçtüm ben. Sence Marl yalan mı söylüyordu? Bence yanıldı. Yanılıyor olmalıydı ve o tüy delili de saçmalıktı. Dallas'ın benimle evliyken Kat'le karıştırdığına sen bile inanmazsın. Vivian'in gözlerinde donuk ve biraz da vahşi bir bakış vardı. Winona içinin korkuyla pırpır ettiğini hissetti. Yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Evin arka tarafında Noah ağlamaya başladı. Cevap ver diye çıkıştı Vivian. Sence Dallas Kat'le karıştırıyor muydu? Bizi birlikteyken gördün. Winona, Vivian'in ikna edici olmak için nasıl da çırpındığını görüyordu. Yalnızca kız kardeşiyle aynı fikirdeymiş gibi davranması gerektiğinin farkındaydı ve belki de böylelikle aralarını düzeltmeye başlayabilirlerdi. Fakat bazen birini sevdiğinizde güçlü olmanız, söylenmesi gereken şeyleri söylemeniz gerekirdi. Vivian'in yıkılmakta olduğu belliydi. Kaybediyordu. Winona ceza yargı sistemi hakkında pek fazla şey bilmiyor olsa da bu sistemin içinde mucizelerin var olduğuna inanmak doğru olmazdı. Kız kardeşine yaklaştı. Vivien tıpkı o hırpalanmış, telaşlı atlarından biri gibi korkak ve kaçmaya hazır duruyordu. Elinden geldiğince yumuşak bir tavırla "Bu seni mahvediyor Vivi," dedi Vinon'a. "Asla olmayacak bir şeye inanmak, serbest bırakılacak. O salonda oturdum ve senin görmeyi reddettiğin gerçeği gördüm. O söyleme Vin. Bunu biliyorsun Vivi, bilmelisin. O suçlu. Bunu..." Vivien ablasına öyle bir tokat patlattı ki Vinona geriye doğru sendeledi. "Defol evimden. Bu konuşma bitti. Sonsuza kadar." 17. bölüm. Yıllar ağır ağır ilerledi. 1997, 1998, 1999. Aurora ailede barışı sağlamak için sayısız girişimlerde bulundu ama Vivien'in daralan yüreğinde affetmeye yer yoktu ve doğrusu buna yer ayırmaya çalıştığı da söylenemezdi. Babasıyla Vinona onu derinden yaralamıştı. Vivien her cumartesi Noah'ı Aurora'ya bırakıyor, kirli plastik camın ardında oturabilmek ve ağır siyah ahizeden Dallas'ın sesini duyabilmek için 2,5 saatlik yolu aşıp hapishaneye gidiyordu. Roy birbiri ardına dilekçeler veriyor fakat yanan her umut ışığı sönüyordu. Vivi kötücül bir tahterevallinin üzerinde hissediyordu kendini. Her iniş çıkışta ruhundan bir şeyler daha gidiyordu. Ve Roy sonunda eyalet mahkemesindeki son temizin de reddedildiğini söylemek için aradığında hemen ekledi. "Ama endişelenme, federal mahkemeye götüreceğim." Böylece Vivi yeniden inanmayı sürdürdü ve aylar gelip geçti. Ayakta durabilmek için bulduğu tek yol kendini diğer her şeye karşı uyuşturmaktı. Gün boyunca şekerleme yer gibi Xanax yutuyordu ve haplar sayesinde ilerlemeye devam edebiliyor, gülümseyebiliyor, konuşabiliyor ve sıradan bir hayat yaşıyormuş gibi davranabiliyordu. Aurora bu mücadelede Vivi'nin çabasıydı, onun sabitleyici eliydi. Yine de Vivien akşamları yalnız kaldığında çok içki içiyor ve oğluna ya fazla sıkı ya da öylesine sarılıyordu. Bazen zihninde müziğe eşlik ederek orada öylece oturuyor, Noah'ın ağladığını ya da kendisini çağırdığını duyuyor ve Dallas'a dokunmanın, ona sarılmanın nasıl bir his olduğunu anımsamaya çalışıyordu. Anılar uçup gidiyordu ve onlar olmadan uyuşukluğu savuşturmanın imkanı olmuyordu. Ve böylece Vivi pes edip kanepenin üzerinde derin, kabus dolu bir uykuya dalıyordu. Cumartesi ziyaretlerinin pek çoğunda kaçırdığı şeyler olmuştu. Noah'ın 3 tekerlekli bisiklete ilk kez binişi, anaokulu kış partisi, hatta 4. yaş günü. Vivi kendini Noah'a doğum gününün pazar günü olduğunu söylerse, küçük olduğu için çocuğun buna inanacağını ikna etmiş ki Noah inanmıştı. Fakat Aurora'nın acıma hissiyle dolup taşan bakışlarının hedefi olunca çark etmişti. O gece parti süsleri çöpü boyladığında o kadar çok tekila içmişti ki sabahleyin derslere yetişememişti. 99 yılının Ekim ayıydı, bir cumartesiydi. Dallas tutuklanalı yaklaşık 4 yıl olmuştu. Vivi hapishanenin otopark alanında oturmuş, aracının ön camından gri duvarlara bakıyordu. Yağmur ön cama öyle şiddetli ve hızlı bir biçimde hücum ediyordu ki cam canlıymış gibi görünüyor, neredeyse esneyecek gibi duruyordu. Bulanıklığa rağmen en yüksek düzeyde korunan, heybetli, sapasağlam hapishane binasını seçebiliyordu. Vivi bu binalar topluluğunu hava şartlarının her türlüsünde görmüştü ve cezaevi pırıl pırıl günlerde yeşil kırlarla, mavi gökyüzüyle çevrelendiğinde bile amansız ve tehditkar bir görünüm sergiliyordu. Yağmur cezaevini kasvetli ve mahzun bir havaya bürümüştü. Bina yamacın önünde küstahça dikilmek yerine ona sokulmuş gibi görünüyordu. Vivi içeriye girmenin ne ürkütücü olduğunu artık umursamıyormuş gibi geçiverdi rutin kontrollerden. Bugünlerde tam anlamıyla fark edebildiği tek şey gürültüydü. Kapıların çınlaması, kilitlerin tıkırdaması, yükselen seslerin uzaktan gelen uğultuları. Vivi her zamanki gibi sol taraftaki kabine oturdu, beklemeye başladı. "Selam Vivi," dedi Dallas karşısına otururken. Genç kadın nihayet gülümsedi. Vivi gündelik yaşamında sergilediği bütün hissizliğe rağmen burada onun yanındayken yaşadığını hissediyor, olduğu gerçeğinden kaçamıyordu. Kulağa ne kadar çılgınca gelirse gelsin, birbirlerine dokunamasalar bile Vivi onu gördüğüne, ona yakın olduğuna seviniyordu. Kocasının adını bir yakarış gibi çağırırken bu isim çoktan bir duaya dönüşmüştü. Vivi elini cebine soktu ve Noah'ın en son çekilmiş fotoğrafını çıkardı. Fotoğrafta Noah sevimli, güleç yüzlü, 6 yaşında bir çocuktu. Kafasında beyzbol şapkası, elinde de sopasıyla sırıtıyordu. Dallas fotoğrafa baka kaldı. Ona dokunurken ilk kez plastik camın varlığını hissetmiyor gibiydi. Vivian kocasının ne gördüğünü biliyordu. Bir erkek çocuk. Dallas'ın hapishanede geçen yılları oğlunun değişen simasından okunuyordu. Noah uzamış, incelmişti. Bu yıl bebeklik simasından sıyrılmıştı ve hatırlamadığı babasını sormayı da bırakmıştı. ''Seni özlüyor,'' dedi Vivian. ''Yapma bunu,'' dedi Dallas. ''Elimizde bir şey kalmadı. En azından dürüst olalım.'' Vivi ona yalan söylemeye kalkışmakla ahmaklık etmişti. Kocasıyla ayrıydılar. Aralarına dikenli tel, plastik cam, beton girmiş olabilirdi ama bağları hala çok kuvvetliydi. ''Onu getirmeme izin versen, bunu konuştuk. Beni böyle görmesine gerek yok. Unutması daha iyi. Böyle söyleme.'' Bu sözlerin ardından kirli plastiğin arkasında birbirlerine bakarken ellerinde kara renkli iri ahizlerle hiçbir şey söyleyemeden sessizliğe gömüldüler. Vivi bu bekleyişin bu sessizliklerinin ne kadar sürdüğünü bilmiyordu ama ziyaret saatinin son bulduğunu ima eden alarm çaldığında irkildi. ''Yorgun görünüyorsun,'' dedi Dallas sonunda. Vivi onun neden bahsettiğini anlamazdan gelmek, ona yine bu kez şaşkın bir gülüşle yalan söylemek istedi ama kocasının onun yüzünden yorgun gözlerinden gerçeği okuyacağını biliyordu. Dallas'ın tutukluluk yıllarında kendilerini bekleyen farklı bir gelecek varmış gibi davranmak gitgide güçleşmişti. İkisi de kilo vermişti. Roy geçen ay ikisinin de birer yürüyen iskeletten farksız olduğunu söylemişti. Dallas'ın her zaman keskin hatlara sahip yüzü çökük ve sıska bir hal almıştı. Boynundaki damarlar ile kaslar toprağın hemen altından dışarı fırlamış ağaç köklerini andırıyordu. Zaman Vivian'in yüzünde de izler bırakmıştı. Genç kadın her sabah bu değişiklikleri görebiliyordu. Saçları bile çok az kesilmekten ve bakımsız kalmaktan ötürü matlaşıp incelmişti. 32 yaşındaydı ama neredeyse 10 yaş büyük görünüyordu. "Zor," dedi usulca. "Hala o ilaçları alıyor musun?" "Neredeyse hiç." "Yalan söylüyorsun," dedi Dallas. Vivi kocasına baktı. Onu o kadar seviyordu ki aşkı göğsünü acıtıyordu. "Nasıl üstesinden geliyorsun?" Dallas arkasına yaslandı. İkisi bunu nadiren yaparlardı. Rollerle örtülü patikadan ayrılıp gerçeğin sert zeminine nadiren basarlardı. "Bahçeye çıktığım zaman boş bir yer buluyorum ve orada dikilip gözlerimi kapatıyorum. Şansım yaver giderse kulağıma gelen ses nal seslerini andırıyor." "Kaçak," dedi Vivi. "Onu gece vakti sürdüğümü anımsıyorum. O gece..." Dallas ve Vivi göz göze geldi. Hatıraları capcanlıydı. Heyecan vericiydi. İlk kez birlikte olmuştuk. "Sen nasıl dayanıyorsun?" "Haplar, içki." Vivi Dallas'ın fark etmemiş olmasını umarak gözlerini kaçırdı. "Dışarıda, verandada annemin yaptığı rüzgar çanlarından biri var. Annem hastayken o çanı bana vermişti ve eğer dikkatle dinlersem o çanın sesinde onun sesini duyacağımı söylemişti. Ben de yaptım. Duyuyorum." Yeniden kocasına baktı. "Artık senin sesini de duyuyorum. Bazen rüzgarı bekliyorum." Vivi sustu. Hatıraları çağrıştırıyordu bu. O anlar gizli elektrik kabloları gibiydi. Uzak durmak en iyisiydi. "Roy'dan haber aldın mı?" diye sordu. "Hayır, yakında alırız," dedi Vivi. Buna inanmak istiyor, inanmaya çalışıyordu. "Federal mahkeme davana bakacak, görürsün." "Tabii," dedi Dallas. Ardından ayağa kalktı. "Gitmem gerek." Vivi onun ahizeyi yerine bırakıp uzaklaşmasını izledi. "Seni seviyorum," dedi genç kadın. Dallas dudaklarını kıpırdatarak karşılık verdi ve dönüp gitti. Kapı ardından tıkır diyerek kapandı. Vivi orada bir başına onun boş kabinine dalıp giderek öyle uzun süre oturdu ki bir kadın yaklaşıp omzunu hafifçe dürttü. Vivian mırıldanarak özür dileyip kalktı ve uzaklaştı. 23. ayrımın sonu. Sayfa 282.